Ayrım 3, sayfa 21. Dini ıslahat, ihtilal ve ayaklanmalara girişenler de ancak kabile asabiyetine dayanırlarsa başarılı olabilirler. İbni Haldun bununla ilgili tarihi örnekler verir. Dini duyguları istismar ederek ıslahat iddiasıyla mülke oturmak isteyenlerden hiçbirisi, kabile asabiyetine dayanmadıkça başarılı olamamıştır. Samimi ıslahatçılar da kabile asabiyetine dayanmadıkça başarılı olamazlar. Nesep asabiyeti doğuştan bir duygudur. Allah'ın kullarının kalbinde yarattığı, dar ve sıkışık zamanlarda hısım ve akrabanın imdadına koşma ve onlara karşı şefkatli olma duygusu insan tabiatında mevcuttur. Yardımlaşmaya ve dayanışmaya vesile olan bu duygu olduğu gibi, düşmanlarına daha çok korku salmalarının sebebi de budur. İbni Haldun, Kur'an'ın Yusuf suresinden de delil getirir. Bugün, biz bu gerilimin doğuştan motive edilmiş olmadığını, ancak sevgi, güven ve korku saldırganlık biçiminde gizil güç olarak insanda var olduğunu söyleyebiliriz. Bunun asabiyet olarak güdülenmesi ve ortaya çıkması, yaşanan kültür çevresinin etkisiyledir. En geniş anlamında eğitimin eseridir. Esasen İbni Haldun da şöyle demektedir. Her ne kadar nesep tabii bir şeyse de, nihayet o da vehmi, manevi, itibari ve hayalidir. Kaynaşmanın husule gelmesine esas olan gerçek, husus ise bir arada yaşama, yek diğerini savunma, uzun süren mümarese, birlikte yetişme ve süt emme durumunun meydana getirdiği rabıta ile hayat ve mematla ilgili olan sair hallerden ibarettir. Görülüyor ki üstad, asabiyetin gerçeğini toplumsal ilişkiler ve yaşama beraberliğine bağlamaktadır. Söz konusu durumda kaynaşma hasıl olunca imdada koşma ve yardımlaşma hali onu takiben ortaya çıkar. Kabile ve kavimler üzerindeki gözlemler bunun böyle olduğunu göstermektedir. İbni Haldun, asıl ve güçlü olan asabiyet kabile asabiyetidir derken, bu tespitini kuramsal ve sürekli bir ilke olarak ileri sürmemekte, tarihin ve halin gözlemlenmesinden çıkan bir sonuç olduğunu söylemektedir. Yani kavmi asabiyet tarihi bir gerçekliktir. Konuyu irdelediğimiz zaman asabiyeti oluşturan doğal eğitim sürecinin bir inanç kurduğunu görüyoruz. Ailenin, akrabanın yardımına koşmalısın, fedakarlık etmelisin. Bu inancın sarsıldığı, sevginin zayıfladığı zamanlarda asabiyetin gerilimi de düşer. Bu inanç ne kadar saf ve güçlü olursa, gerilim de o kadar yüksek olur ki toplumun kabile düzeyinde böyledir. Sonuçta nesep asabiyetinin de inanca ve en geniş anlamında eğitime dayandığını görmek, İbni Haldun'da çok eleştirilen karamsarlık duruşunu da ortadan kaldırır. Üstada göre devlet olan toplum asabiyetinin 150 yıl kadar sonra çözülmesi ve devletin yıkılması kaçınılmazdır. O, tarihi gözlemlerine dayanarak her asabiyetin ancak 3 nesil yani 150 yıl kadar gücünü koruyabileceğini ileri sürüyordu. İbni Haldun üzerine çalışanlar, onun kötümser bir karaktere sahip olduğunu söylemiyorlar. Ancak büyük bir ilim adamı olarak gözlediği gerçekler onu bu yargıya götürüyordu. İbni Haldun geleneğine bağlı olan Osmanlı aydınları, mesela Cevdet Paşa bu karamsarlığa çözüm aramış ve yine İbni Haldun'a dayanarak devletin halden hale geçtiğini, her halin mizacının farklı olduğunu ve bu hallere göre tedbirler alındığında ömrünün uzayacağını söylemiştir. Esasen Cevat Paşa zamanında İbni Haldun'un devlet için biçtiği süre Osmanlı için çoktan aşılmıştı. Asabiyetin esası kan bağına değil de bu ilişkinin doğurduğu iman ve onu ortaya çıkartan eğitime bağlandığında kaybolmakta olan toplumsal gerilimin eğitim yoluyla yeniden kazanılması imkanı doğar ve bu gerilimin kabile ilişkileriyle sınırlandırılması anlayışı ortadan kalkar. Toplumun geçirdiği her safa için yeterince eğitim alındığında bu gerilimin kazanılması şansa doğar. Nitekim İslam geleneğinde hadise dayandırılan bir yenilenme anlayışı ve bekleyişi vardır. Buna göre her yüzyılda dini yenileyecek bir müceddit, yenileyici gelecektir. İslam kültüründe yenileyici olarak kabul edilenlerin müceddit zincirleri yazılmıştır. Ne yazık ki bu anlayış hayatın bütününe yansıtılmamış, tasavvuf yahut şeriat yenileyicilerinden söz edilmiştir. Yenilenme de tasavvuf ve şeriatın yahut bazı kavramlarının yeniden yorumlanması şeklinde düşünülmüştür. 19. yüzyılda bizimle birlikte bütün İslam dünyasında canlanan düşünce hareketleri cümlesinden olarak ortaya çıkan müceddidler, İslam'ı sonradan ve yabancı etkilerle oluşan geleneklerden ayıklama, aslına döndürerek yeniden kavrama mücadelesi vermişlerdir. Hiçbirisi toplumsal gerilimi asıl oluşturan, İslam toplumlarını çağdaş düzeye ulaştıracak gücü kazandıracak olan inanç yenilenmesi üzerinde durmamıştır. Gerçek İslam'ın saf haline dönüştürülerek yeniden kavranması aynı zamanda bir inanç hareketi olacaktır. Ama iman hamlesi bu düşünürlerde dolayısıyla geçen bir kavramdır. Asıl konu İslam'ı doğru kavramak ve bilmektir. 19. yüzyıl müceddit düşünürleri içinde İslam dünyasının asıl sorununun İslam değil, İslam'ı yaşamamak olduğu çokça söylenmiştir. Ancak bunun temelinde iman zaafının yattığını söyleyip, yeniden inanmak hamlesinin altını çizen yahut böyle bir hareketi başlatan yoktur. Bunun tek istisnası Bediüzzaman Said Nursi'dir. O doğrudan doğruya bir iman hareketi başlatmıştır. Gerçi onun yazılarında birçok İslam kavramını yeniden algılar, tazelenirsiniz. Ama bu ikinci dereceden yahut dolayısıyla bir neticedir. Onun için asıl olan imanı tazelemektir. Ve bu hamleyi geleneksel anlayış ve kavramlar üzerinden yapmaktadır. Bir toplumun gerilimini arttıracak olan, onu başarılara taşıyacak olan gücün kaynağı da budur. Söylemek gerekir ki Said Nursi, din adamı olduğu, asıl amacı insanların öte dünyasını kurtarmak olduğu için onda iman kavramı dini olanla sınırlıdır. İslam kültürünün önceki dönemlerinde de bu kavram sürekli olarak dini olanla sınırlı içerikte kullanılmıştır. Bizim sözünü etmeye çalıştığımız ise dini olanı da kapsamak üzere hayatın bütününü kucaklayan ve her çeşit beşeri eylemi temellendiren inançlardır. Milletine, onun yarattığı kültüre, kurumlarına inanmak, güvenmek ve sevmek de bu cümledendir ki buna milli iman diyebiliriz. İbni Haldun'un açıklamaları günümüz insan bilimlerinin ulaşabildiği sonuçlarla tam uyum halindedir. İbni Haldun döneminde örgün ve planlanmış bir asabiyet eğitiminden şüphesiz ki söz edilemez. Ancak aile ve kabile bireylerinin aile ve kabile için bu tür feragat ve fedakarlıklarda bulunmak, yabancılarla kahramanca dövüşmek üzere yetiştirildiği ve bu eğitimin geleneksel yapı içinde doğal olarak kendiliğinden gerçekleştiği kesindir. Böyle bir süreçte oluşan asabiyet çok güçlüdür. İslam tarihinde Müslümanlık asabiyeti gelişebilmek için en çok bu geleneksel kabile, kavim asabiyeti ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Büyük düşünür, doğan İslam asabiyetinin hiçbir zaman Arap asabiyetini tamamen ortadan kaldırmadığını, onu yumuşatıp bir bakıma terbiye ederek güçlendirdiğini söylemiştir. Dini renk, itaatsizliği, kabileler arası yarış ve kıskançlığı bir ölçüye kadar törpüleyerek asabiyetleri Hakk'a yöneltir ve başarılarını arttırır. İlk halife seçiminden bize gelen bilgilere baktığımızda tartışmalarda kabile asabiyeti ve özelliklerinin önde olduğunu görürüz. Halife Osman'ın kabilesine olan düşkünlüğü ve bunun sonucu olarak gelişen olayların şehadetine yol açtığı bilinmektedir. Çoğaltabileceğimiz bu örnekler büyük düşünürümüzün de tespit ettiği gibi Müslümanlığın ilk dönemlerinde bile Arap asabiyetinin yok olmadığını ancak İslam imanı ile gemlenerek devlet olduğunu göstermektedir. Filibeli Ahmet Hilmi İslam tarihinde kabile çekişmelerine işaret ederek şöyle der. Cenab-ı Peygamber hayatta oldukça Haşimi ve Emevilerin eski rekabetleri bahis mevzu olmazdı. Lakin İrtihalden sonra bu meselenin yine alevlenmesi tabii işlerdendi. Kabileler arasındaki çekişmelerden ayrı olarak fetihlerle Müslüman topluluğun genişleyip etnik açıdan çeşitlenmesi ile kuvvetli bir Arap asabiyetinin ortaya çıkışını daha Halife Ömer zamanındaki ayrıcalık uygulamalarından biliyoruz. Arap olmayanlara genel ad olan mevali kavramı Emevilerden çok önce çıkmıştı. Dört halifeden sonra ise İslam renginin iyice silikleştiğini ve Emevilerle doğrudan Arap asabiyetinin egemen olduğunu görmekteyiz. Esasen İbni Haldun da dahil, hemen bütün Müslüman düşünürler bundan sonraki dönemi hilafet değil, saltanat olarak nitelerler. yani Arap asabiyetinin devlet oluşu. Emevi saltanatının yıkılışına kadar giden Arap mevali ayrımı, kaynaklı çekişmeler ve Şubiye, Arap olmayanların milliyetçiliği hareketleri hakkında bol miktarda tarihi bilgiye sahibiz. Ancak bu ayrıntılara girmeye gerek yoktur. İslam'ın kuramsal yapısı Müslümanların eşit ve kardeş olduklarını ilan etmiştir. Kuramsal açıdan düşünenler için ideal olan, her türlü farklılığın silindiği bir Müslümanlık asabiyetinin oluşmasıdır. Fakat toplumsal yapıların kırılması ile ulaşabilecek olan bu tür katkısız bir gerilim, ne Müslüman kültürlerde ne de diğer inanç topluluklarında hiçbir zaman görülmemiştir. Kabile yapısı devam ettiği sürece, kabile ilişkileri ve değerlerine göre çocukların doğal bir süreçte sosyalleşip kişilik kazanacağı açıktır. Nesnel gözlemleriyle toplum biliminin gerçekten kurucusu olma onurunu kazanmış olan İbn Haldun, gözlemlerini İslam kuramsal yapısının olması gerekenlerine göre değiştirmemiş, yorumlarını tarihi gerçeklere dayandırmıştır. İslami asabiyet, kavmi asabiyet üzerine bindirilmiş, ancak onu yok etmemiştir. Belki zaman zaman çelişkiler yaratarak, bazen uyum içinde aynı hedeflere yönelerek etkisini sürdürmüştür. Söz gelişi İlahi Kemetullah ve Nizam-ı Alem anlayışı ile kavmi asabiyetin yayılma ihtirasının uyum içinde fetihlere yönelmesi Osmanlı yüzyıllarında da devam etmiştir. Ve bu tarihi gelişmeler içinde kavmi, kabilevi yakınlıklar ve bunların tezahürleri de doğal karşılanmıştır. Kişinin kavmini sevmesinin kötülenemeyeceği anlamındaki hadisler sonralara ait olsa bile Müslüman kültür çevrelerinde fiilen bu anlayış içinde yaşanmıştır. Bu rahatlık, Arap'ın Arap ve Türk'ün Türk olarak yan yana yaşayıp her türlü beşeri ilişki içinde kendi kültürlerini geliştirmesine imkan vermiştir. Bu rahatlığın Türkler açısından erime ve kaybolmalara da kapı açtığını kabul etmek gerekir. Dikkati çeken nokta, düşünürümüzün asabiyetin nihai hedefi dediği devlet olma noktasındaki hiçbir çıkışın İslam kültür çevresinde yadırganmamış olmasıdır. Devlet, güçlü olanın kılıç hakkı olarak görülmüş ve ondan adil olması istenmiştir. Gerçi bazı dönemlerde tek din, tek devlet anlayışı öne çıkıyor gibi gözükse de, bu konudaki tartışmalar daha çok kuramsal düzeyde kalmış ve yaygınlaşmamıştır. Sonuçta herhangi bir Müslüman coğrafyasında kılıç hakkı olarak kurulan hiçbir devlet dışlanmamış, İslam devleti olarak kabul edilmiştir. Esasen benzeri konularda İslam kuramsal açıdan da son derece gerçekçidir. Kur'an, savaşan iki Müslüman topluluk karşısında nasıl davranılması gerektiğinin ilkelerini verir. Haklıdan yana olmak yahut iki topluluğun arasını bulmak. Hukuki düzeyde bütün Müslümanların eşitliği ve kardeşliği tamdır. Bu noktada Emevi döneminin Arapçılığı arizi olarak kabul edilebilir. Osmanlı'da Müslümanlar tek millettir. Gayrimüslimler ise devletin zimmetindeki Allah emanetleri olup, kimlik duyarlılığının gerektirdiği farklılıklar dışında, kültürel hayatlarında tamamen serbesttirler. Ancak siyasi hakları yoktur. Yani devlet yönetiminde ilmiye, kalemiye ve seyfiyede yer alamazlar. Bu hak devletin kurucu asabiyetine sahip olanlar içindir ki, bu da Müslümanlık olarak kabul edilmektedir. Müslüman olanlar hangi etnik kaynaktan gelirlerse gelsinler, bu haklara kamilen sahip olurlar. İslam kültürünün ilk dönemlerinden itibaren bazı istisnaları görülmekle birlikte bu kural 1856 İslahat Fermanı'na kadar değişmemiştir.